Ayrım 31.
Tessa valiyi çağırdı. Hiç kimsenin şehre girmesine müsaade etmeyeceksiniz. Yoksa mahvolduk demektir. Kapılara otomatik tüfekli polis memurları yerleştirin. Bu konuda orduya güvenmek isabetli olmaz. Askerlerin maneviyatı bozuk. Herkesi bırakırlar içeriye. Mültecileri, Almanları, komünistleri, herkesi yani herkesi. Tuz şehrinin hala direnmekte olduğunu Tessa'ya haber verdikleri vakit iyice zıvanadan çıktı. Bu ne çılgınlık? Hitler'i kızdırmaktan başka ne işe yarar ki bu? Ve hükümet Tessa'nın teklifi üzerine bütün Fransız şehirlerini açık şehir ilan ediyordu. Tessa radyoda yeni bir nutuk verdi. Heyecandan sesi titriyordu. Hasımlarınızın necabet göstereceklerini ummaktayız. Fransız halkı daima realist ola gelmiştir. Hakikate korkmadan bakmasını bilen bir milletiz ve kılıcımızı kınına koymamız gerektiği vakit asıl yenilmez olan fikirler ve ruhtur deriz. Ama şu anda heyhat, tanklar fikirleri ezip geçiyor. Bitkin bir halde yığılıp kalmıştı koltuğuna. Yüzü ter içindeydi. Birden kapı açıldı ve Weiss içeri girdi. Afallamıştı Tessa. Nasıl olur da kendisine haber vermeden içeri bırakırlardı bu adamı? Kendisinin bakan, Bordo'nun da şu anda başkent olduğunu unutuyorlar mıydı yoksa? Bir kağıt uzattı Weiss kendisine. İmzalayacaksınız. Nedir bu? Anlattı Weiss. Uçaklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçmak isteyen bir alay havacı vardı. Ve bunlara engel olmak için benzini kullanılmaz hale getirmek gerekiyordu. Ama bu benim yetkilerim içinde değil ki, generale başvurun. Weiss sırıtarak, kendisine ihtiyaç duyulduğu zaman general bulunmaz oluyor dedi. Oysa mesele çok acil, formalist olmanızı tavsiye edeceğim size. Bakanlıkların yetkisi hiç kimseyi ilgilendirmiyor artık ve her kayıp uçak için Almanların önünde hesap verecek olan sizsiniz. Derdimi anlatabildiğimi umarım. Küstah. Sefil casus diye haykırmak istedi suratına adamın ama vazgeçti. Bir çılgın gibi baktı Weiss'ın yüzüne, sonra da dolma kalemini çekti ve gözlerini kırpıştırarak imzaladı. Weiss büyük bir nezaketle teşekkür etti kendisine. 32. Tours iyi dayanıyordu. Şehri savunanlar iki kere üst üste yıkmışlardı Tombaz köprülerini. Biraz ötesinde lorinin ışıldadığı bu gri ev yanına şaşkın gözlerle bakıyordu Almanlar. Güneye doğru inen Poitiers yoluna hükmediyordu Tours ve bu beklenmedik engel muzaffer orduyu sinirlendirmekteydi. Edebiyatı seven ve bunu da göstermekten hoşlanan bir Alman generali, "Gördünüz mü?" demişti subaylarına, "bu kurbağa yiyicileri Balzac'ın yurdunu savunmaktalar." Peki ama nasıl oluyor da Tours açık şehir ilan edilmemiş bulunuyordu? Söylentiye bakılırsa belediye başkanı ahaliyi mukavemete teşvik etmişti. İşte o zaman şehir sakinlerinin cesareti karşısında utanca kapılan askerler gerilememeye karar vermişti. İlk Alman hücumlarının şehir hastanesinde yatan yaralılar tarafından püskürtüldüğü dolaşıyordu kulaktan kulağa. Sakinlerin dor şaraplarıyla dolu fıçılar arasında gizlenmekte olduğu mahzenlerde kahramanlık efsaneleri doğuyordu. Tümen halini alıyordu çok geçmeden taburlar. Alman tanklarını yerle bir eden esrarengiz obüslerden söz açılıyordu. Ve hiç kimse şehrin niçin hala direndiğini anlayamıyordu. En korkunç bozgun günlerinde bile cesur insanlar ve cesur şehirler bulunabiliyordu demek. Şehrin bütün savunması topu topu iki taburun sırtındaydı. Bir de bu taburlara 100 kadar yaralıyla bir o kadar gönüllü katılmıştı. Birinci savaşta çarpışmış yaşlılar henüz askere alınmamış gencecik delikanlılardan kuruluydu gönüllüler. Şehri savunanlar arasında bir de milletvekili vardı. Teğmen Dukamp. Askerler ona dede lakabını takmışlardı. Bir yıl içinde bayağı yaşlanıvermişti. O güne kadar hayatına anlam veren ne varsa hepsi bir hayalden ibaret çıkmıştı. Ve Dukamp kör değildi, anlıyordu hatasını. Ama ruhunun derinliklerinde kıvranan bir duygu vardı. Gene de. Kitaplardan okuyup sevdiği o eski Fransa'sını feragat sahibi insanların kanıyla dirilip kalkınacağına inanmaktaydı. Ve Tours savunması kaderin son bir lütfuydu onun gözünde. Bundan 35 yıl önce bir edebiyat toplantısına katılmıştı Dukan. O çağlarda alabildiğine çirkin, kocaman sarkık kulaklı bir delikanlıydı. Havacı olmayı hayal ediyordu. Şair Charles Pegu de gelmişti toplantıya ve şiirini okumuştu. Ne mutlu ana toprağı için vurulup ölenlere. Haklı bir dava için ölenlere ne mutlu. Marne Savaşı'nın ilk gününde öldürüldü Pegu ve bu savaşın zaferle sonuçlanacağını bilmiyordu. Akıl almaz bir bozgunun, müthiş bir paniğin ve dört nala bir kaçışın tanığı olarak ölmüştü. Paris'i savunurken ölmüştü ve yenilmişti Fransa. Ve bugün işte Dukamp o çok sevdiği mısraları tekrarlıyor durmadan, umutsuzluk anlarında Pegu'nun şiirine sığınıyordu. Bordo'da olup bitenleri düşünmemeye zorluyordu kendini. O büs sesleriyle yaralıların inleyişleri arasında bölüştürdüğü uykusuzluk gecelerinden bitkin düşmüştü ama gene de inanıyordu zafere. Bu küçük şehri savunmak, bütün Fransa'yı savunmaktı onun gözünde. Lorraine'in sağ kıyısı üzerinde mevzilenmiş olan Alman bataryaları şehri yerle bir etmeyi amaç edinmişlerdi. Ve bombardıman uçakları bu amacın bir an önce gerçekleşmesini sağlamakla görevliydi. Eski konakların silmeli, sütunlu, çıkma kuleli cephelerini azgın bir hırsla çökertiyordu bombalar. Şehri savunanların ise erzakı, cephanesi ve ilacı tükenmişti. Fransız topları susmuştu. Sadece mitralyöz ateşiyle zapt edebiliyorlardı düşmanı. İkinci günün bitiminde küçük bir mola oldu. Rıhtıma bakan evlerden birinde Dukamp'la Çavuş Milo yemek yemekteydiler. Ekmekle biraz sucuk getirmişti askerler onlara. Lokmaları gürültüyle çiğniyorlardı ve koyu sessizliğin ortasında insana rahatlık veren bir şeydi bu şapırtı. Oda yarı karanlıktı, üst üste yığılmış kum torbalarıyla örtülüydü pencereler. Evin mobilyası geçmiş zamanları hatırlatıyordu insana. Dolabın üzerinde küçük pembe horoz kabartmalarıyla süslü çinik kaseler sıralanmıştı. Yerlerde fişek kovanları, teneke kutular, yırtılmış mektuplar sürünmekteydi. Yan odada askerler uyuyordu. Birisi radyoyu açtı. Tessa'nın nutku yayınlanmaktaydı. Bordo'dan, yeni hükümetin üyesi tanklardan ve ölümsüz fikirlerden dem vuruyordu. Haykırdı Dukamp, sustur şu namussuzu. Askerler gülmeye başlamışlardı. Bir türlü bırakmazlar dedeyi rahat rahat yemek yesin. Radyoyu kapadılar ve Çavuş Milo, yüzü beyaz kıllarla dolu, gözleri kıpkırmızı aniden sordu Dukamp'a. Niçin desteklediniz bunları 36'da? Namuslu bir adamsınız siz ve gördüğüm kadarıyla da buradan sağ çıkmayacağız. Birlikte ölmeden önce neden öldüğümüzü anlamak isterdim. Hafifçe güldü Dukamp. Anlamak mı? Ben kendim bir şey anlamıyorum ki size anlatayım. Aklar kara çıktı, karalar da ak. Kör hale geldik ya da tersine. Yeni yeni görmeye başlıyoruz gerçeği belki. Daha hala şerefli insanlar var Allah'tan. De Gaulle mesela. İngilizler de teslim olmayacak. Bize gelince... Belirsiz bir işaret yaptı eliyle. Son savaşta kuzeyde Arras'taydım dedi Milo. Yerle bir olmuştu şehir. Ama kelimenin tam anlamıyla yerle bir. Bu savaşta da Arras'ta buldum kendimi. Baktım insanlar 20 yılda şehri yeniden baştan kurmuşlardı. Ve alabildiğine sakindi Arras. Cephe gerisiydi tabii başlangıçta. Önlerinde Belçika vardı. Ve kimse kötü ihtimalleri aklından geçirmiyordu. Sonra arası gene yerle bir olmuş halde buldum. Moloz yığınları ve toz bulutları içinde. Gene kuracaklar yeni baştan. Ne gülünç bir oyun. Hep böyle yaşanmaz ki. Bir şeyleri ta kökünden değiştirmek gerekiyor. Komünist misiniz? Hayır. Askere alınmadan önce öğretmendim. Size vermedim oyumu, halk cephesine verdim. Ama politikayla uğraşmıyordum. Şimdi ise umutsuzluk içindeyim. Yüzbaşı Grammy dün ne dedi bana bilir misiniz? Kötü bir Fransızsınız dedi. Ama her şeyin eskiden olduğu gibi kalması mümkün mü hiç? Yer yer kekeleyerek güçlükle konuştu Dukamp. Buradan kurtulacak olursak, hayır diyecek olan ilk insan benim. Ama şimdi sırası değil. Şimdi cevap verin bana. Şehri savunmaya devam edecek misiniz? Bir obüs verdi cevabı. Mola sona ermişti. Üçüncü gün her şey belli olmuştu. Almanlar şehre girdiler. Kütüphane yanıyordu. Rıhtımla bulvarlar arasındaki dar sokaklarda çarpışıyordu insanlar. Dumanların arasında güneş kirli bir pembeye bürünmüştü. Yanık kokuyordu ortalık. Bir ambarın çatı penceresine mevzilenmişti Dukamp. Kiremit damlar ve damların arasından görünen dolambaçlı uzun bir sokak vardı önünde. Ve Dukamp hiç de kötü bir nişancı değildi. Doğup büyüdüğü şehirde panayır kurulurdu bu vakitler. Ve genç kızlara kur yapmasını bilmezdi Dukamp. Kekemeydi, utanç duyardı halinden. Ama atış tahtalarının önüne geldi mi bambaşka bir insan kesiliverirdi. Ve etrafına toplanan meraklıların hayranlık dolu çılgınlıkları amma da tutturdu be, müthiş bir atıcı doğrusu. Gururla doldururdu delikanlı yüreğini. O vakit bir gurur kaynağıydı nişancılığı. Evet, ama bugün tek umut kaynağıydı. Pahalıya satacaktı hayatını. Katiyen ucuza değil. Almanları gördü ileride. Birbirlerinin ardı sıra ve gri duvarlara sürtünerek geliyorlardı. Sokağı Fransızlar bir barikatla kapatmıştı daha önceden. Evlerden alınıp yığılmış fıçılar, mobilyalar, yataklar. Birden bir Fransız askeri gözüne çarptı Dukamp'ın. Çavuş Milo'ydu bu. Ama ne yapıyordu öyle? Çılgınlık. Almanlara doğru koşuyordu Milo. Sonra aniden durup bir el bombası savurdu. Üç Alman kaldırıma yığılıp kaldılar. Ötekiler kaçmaya koyuldu. Sevinçten çılgına dönmüş olan Dukamp haykırıyordu. Bravo çavuş, eline sağlık, bravo. Ayakta, hareketsiz, donup kalmış gibi hareketsiz duruyordu Milo. Bir yaylım ateşi çınlattı ortalığı ve Milo kollarıyla havayı döverek yığıldı olduğu yere. Almanlar çok geçmeden yeniden görünmüşlerdi. Dukamp 12'den tutturuyordu her attığını. Ve Almanlar dayanamayacaklarını anlayınca dönüp rıhtıma doğru çekildiler. Ceketinin koluyla alnında biriken terleri sildi Dukamp. Matarasını dikti. İçi kavruluyordu uzun süreden beri. Damlardan atlaya atlaya yan sokaktan yaklaşabileceklerini düşünmemişti Almanların. Aniden kızıl saçlı, uzun boylu bir asker beliriverdi önünde. Uzun süre mücadele ettiler. Sonunda hakladı Almanı. Bir dakika kadar sessizlik oldu, ambara dalan bir eşek arasının vızıltısından başka bir şey işitilmiyordu. Sonra gene tüfeğini omuzladı Dukamp. Damların üzerinde sürünerek ilerleyen düşman askerleri vardı. İki el ateş etti. Kısa bir düşünce yanıp söndü kafasında. Bu dokuzuncu. Ve birden sendeleyip bir ağaç gibi gürültüyle devrildi. 34. Tessa dermansız bir halde sofada uzanmıştı. Sinekler perişan ediyordu kendisini. Burnuna, çıplak kafasına konuyor, hatta kulağına kadar sokulup gıdıklıyorlardı. Kımıldayacak hali yoktu. Uyumak istiyordu ama gelmek bilmiyordu uyku bir türlü. Bir dakika denen şeyin aslında ne kadar uzun bir zaman süresi olduğunu düşündü. Sonra da günlerin ve ayların hiç farkına varmadan geçip gitmiş olduğunu. Dehşet içinde soruyordu kendi kendine. Nerededir şimdi Deniz? Almanlar yakalamışlardır kızı muhakkak. Peki ya Polet nerededir? O da ölmüş olsa gerek. Yoksa gelip bulurdu kendisini. Bir bakanı bulmaktan kolay ne var? Yolların boydan boya mülteci cesetleriyle dolu olduğunu anlatıyor görenler. Ya peki Lucien? O da kurtulamamıştır. Gözü pek budalanın biridir çünkü ve herkesten önce bu tiplere çatar ölüm. Ne olacağını da bilmiyor Tessa. Laval gülümsüyor hep. Bordo şaraplarını övüyor kibirli kibirli. Brutel her şey düzelecek diyor. Ama bulutlarda ufacık bir aralanma bile yok. Ve Almanlar ilerlemeye devam ediyorlar. Bres ve Lyon'u da ele geçirdiler. La Rochelle'i aldılar en son olarak. Burnunun dibindeler yani Bordo'nun. Bir parlamento heyeti yollandı Almanlara. İçlerinde Picard da var. Ama ne cevap vereceklerini Allah bilir artık. Belki de mahsus böyle uzattıkça uzatıyorlardır işi. Memleket çalkalanmakta çünkü. Pomeran'ın dediğine göre Marsilya'da komünistler bütün meydanları tutmuş, avaz avaz bağırmaktalarmış. Buradaki ruh hali de oradakinden daha iç açıcı değil. Dokerlerle karşılaşmasını hatırlayıp içini çekti Tessa. De Gaulle askerleri açıktan açığa itaatsizliğe davet etmekte. Ağzından çıkanı kulağı işitmiyor sanırsın. Düşmanın eline geçmemek için uçakları ve bütün harp malzemesini tahrip ediniz. Denir mi canım? Weiss küstahın biri şüphesiz ama doğru söylüyor işin ucunda. Uçakların hesabını vermek gerekir. Kim verecek? Bazı radikaller de Afrika'ya kaçmaya hazırlanmakta. Pek de o kadar aptalca bir şey değil düşündükleri. Marsilya vapurunda bir yer bile teklif ettiler Tessa'ya. Tam kabul ediyordu ki Marsilya yolcularını kurşuna dizdireceğiz dediğini işitti Brotel'in ve haykırdı. Çok iyi edersin, böyle bir anda yurt terk edilmez. Telefon çaldı, Tessa'yı kabine toplantısına çağırıyorlardı. Durmadan burnunu silen Lebrun'u görür görmez haberlerin pek de iç acıcı olmadığını derhal anladı Tessa. Brotel, General Picard tarafından telsizle bildirilmiş olan Alman şartlarını ölü duası okur gibi monoton bir sesle okumaya koyulmuştu şimdi. Tessa'nın kanına dokunmuştu birden, haykırdı. Bu şartlar baştan aşağıya utanç verici. Brotel bir an Tessa'ya baktı, sonra buz gibi bir sesle, unutmayın ki dedi, galip durumda değiliz. Haklıydı ve hemen başıyla tasdik etti Tessa. Anlamıyor değilim. Evet, bana sorarsanız imzalayalım derim. Yorgunluktan yarı ölü bir halde yaklaştı mikrofona, genzini temizledi ve tıpkı eskiden olduğu gibi mert bir edayla millete hitaben yeni nutkuna başladı. Metanetimizi kaybetmeyelim. Temsilcilerimiz tarafından imzalanmış bulunan ateşkes şartları ağır olmakla birlikte katiyen haysiyet kırıcı değildir. Şerefli insanlara teklif edilen ve şerefli insanların kabul edebileceği şartlardır bunlar. Bu sözlerimin en büyük delili de bizzat kendi hayatımdır. Bir bardak maden suyu içti ve Brutel'e dönerek titreyen bir sesle ''Aman şartların yayımlanmamasına dikkat et.'' Askerler terhis oluncaya kadar hiçbir şey açıklanmamalı. Ateşle oynamaya lüzum yok. Ve unutma ki orduda kafası tütsülü olanların sayısı da hiç de az değil. Picard bordoya dönmüştü. Hemen generalin yanına koştu Tessa. Meraktan çatlayacaktı. Nasıl oldu? Yani atmosfer nasıldı demek istiyorum. Işığı sönmüş bomboş gözlerle baktı general. Üniformamdan utanıyorum dedi. O tamam ama detaylar... Detaylar basit. Bir çadıra buyur ettiler bizi. Çadırın ortasında bir masa, masanın üzerinde de bir sürahi su, bir mürekkep hokkası, birkaç da divit vardı. Subaylardan biri size büyük ikramda bulunamıyoruz dedi ve sürahiyi göstererek çam sakızı çoban armağanı diye ekledi. Sonra da meslektaşlarına dönüp ben Mareşal Foch değilim ki diye sırıttı. Peki ya Hitler, o ne yapıyordu o? Bir sinema oyuncusundan farksızdı. Oradan oraya koşup duruyordu hep. Bir de nutuk verdi. Boğuk bir sesi vardı. Fransız toprağını ayakları altına aldığını iyice belirtmek için yerdeki otları çiğniyordu durmadan. İşte bu kadar hepsi. Sonra ne olup bittiğine gelince onu kendi kendime bile anlatamayacağım. Çok utanç verici bir şey çünkü. 3 gün daha geçti aradan. Tessa durmadan çalışıyordu. Düşünmesine bile vakit kalmıyordu günlük meşgalelerden. Onun bizzat göz altında tutması gerekiyordu her şeyi. Yabancı gazetecileri o kabul ediyor, polis kordonlarını o kontrolden geçiriyordu. Şehre muntazam şekilde un gönderilmesinden olduğu kadar İspanya elçisinin sağlık ve neşesinden de o sorumluydu. Bu arada hükümette bir değişiklik daha yapılmış ve kabineye 2 yeni bakan girmişti. Parlamento heyeti bu sefer de Roma'ya gitmişti. Herkes işin sonunu beklerken Almanlar şehirleri bombalamaya devam ediyorlardı. Giulio bağırmaktaydı gene. Artık hiç kimseye inanmıyorum. Göreceksiniz, bordoya da gelecekler. Ateşkes şartları da nihayet yayımlandı. Brutel bir milli matem günü tertiplemeyi teklif ediyordu. Güldü Tessa. Aklı fikri dua etmekte dedi. Bayılıyor günlük kokusuna. Ne yapacaksınız? Ayin sırasında çok sıkıldı. Saçma sapan düşünceler hücum ediyordu kafasına. Ya Polet de ölmemiş ve başka birisiyle oturmaya başlamışsa? Viard da kabineye girmemiş olduğu için alabildiğine memnundur şimdi. Sırası geldiğinde imzayı atan ben değilim, benim ellerim temiz diyecektir. Ve iki gün sonra da Bordo'dan taşınacaklar. Ne kadar gülünç bütün bu olup bitenler. Hitler'in bıyığı tıpkı Charlotte'unkini andırıyor değil mi? Öf, ne sıcak. Tessa tam katedralden çıkarken orta yaşlı, kibar tavırlı ve ceketinin yakasında siyah bir matem şeridi takılı bir adam yaklaşmıştı. Nazik bir sesle sordu Tessa. Buyurun beyefendi. Cevap yerine bir tokat attı adam. Tessa yanağına götürdü elini ve hiçbir şey anlamadan bağırdı. Peki ama sebep ne? Kin dolu karanlık gözlerini Tessa'nın gözlerine dikmişti adam. İki oğlumun ikisi de öldürüldü dedi. Sözlerini tamamlayamamıştı. Polisler kendisini yakalayıp götürdüler. Bir kalabalık birikmişti etrafa. Alaycı ve sinsi bir ses yükseldi. Suratına güzel bir şamar attılar. Tessa hızla ilerleyerek otomobiline bindi. Henüz kendine gelememişti ki Jolio'yu buldu karşısında. Beni bir kere daha aldattınız diyordu Jolio. Ateşkes şartları uyarınca Bordo'yu işgal ediyorlarmış. Niçin Marsilya'yı da bırakmadığınızı merak ediyorum doğrusu. Tessa ne söylediyse kâr etmedi. Jolio bir türlü yatışmıyordu. Harika matbaalar var Clermont-Ferrand'da. Gazetenizi rahatlıkla bastırabildiğiniz gibi büyütüp geliştirmek imkanına da sahip olursunuz. Size ayrıca para yardımında da bulunuruz. Bu son söz üzerine ağzını açıp gözünü yummuştu Jolio. Yardımınızı alıp başınıza çalın diye haykırdı. Size kim yardım edecek bakalım bundan sonra? Siz zaten birer uşaksınız, yalan mı? Uşağın uşağı olma hiç niyetim yok benim. Gider Marsilya'da balık satarım daha iyi. Ve daha bir süre bu minval üzere bağırıp çağırdıktan sonra soluk soluğa otele gelip karısının yanına çıktı. Koca bir sürahi dolusu sel suyu içti yatışıncaya kadar ve nihayet hükümet Clermont-Ferrand'a taşınıyor dedi. Etti dördüncü başkent. Ardından da beşinci gelmekte gecikmez. Ama ben artık yeter diyorum. Anlaşıldı ki bundan böyle Fransa'yı Almanlar yönetecek. Bu durumda Paris'e dönmek en iyisi. Orada hiç olmazsa kendi dairemiz var. Peki ama Paris'te ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Gazetecilik yapacağım tabii. Vojnoviyeli gene Paris'te çıkaracağım. Almanların bir gazeteye ihtiyacı olmayacak mı sanki? Kim beni kınayabilir? Söyle. Tessa mı? Daha bugün yediği tokattan yanağı şişmiş durumda. Ama ne sevindim bilsen. Birkaç gün sonra da hükümet Clermont-Ferrand'a hareket etti.